Ayrım 10.
Amerika'nın bulunuşu. Dünyamız az önce bir başka dünya buldu. Bunun sonucu kardeş olduğunu kim söyleyebilir? Bugüne dek inlerin, cinlerin bildiği yoktu bu yeni dünyayı. Bizimki kadar büyük, insan dolu, kanlı canlı bir dünya bu. Ama o kadar yeni, o kadar çocuk ki ABC öğreniyor henüz. 50 yıl öncesine kadar ne yazı biliyordu, ne tartı, ne ölçü, ne giysi, ne buğday, ne üzüm. Doğanın kucağında çırılçıplaktı. Anası ne verirse onunla besleniyordu. Biz dünyamızın son çağında, La Şair Lucretius'te gençlik yıllarında görmekte aldanmıyorsak, biz karanlığa gömülürken bu dünya aydınlığa yeni erecek daha. Bütün dünya bir inme geçirecek de sanki bir kolu tutmaz olup öteki kolu sağlam kalacak. Ama çok korkarım ona dokunmakta çöküp yıkılışını hızlandırmış, inançlarımızı, bilim ve sanatlarımızı onlara pek pahalıya satmış olacağız. Bir çocuk dünyaydı bulduğumuz. Öyleyken biz onu ne doğal değer ve gücümüzün üstünlüğüyle dizginlerimiz altına soktuk, ne doğruluğumuz, iyiliğimizle yetiştirdik, ne de ruh yüceliğimiz, cömertliğimizle kendimize bağladık. Verdikleri karşılıkların, kendileriyle yapılan alışverişlerin çoğu gösteriyor ki, doğal kafa aydınlığı, kavrama bakımından hiç de bizden aşağı değiller. Cusco ve Meksiko şehirlerinin akıllara durgunluk veren görkemi, görülmedik nice şeyler arasında bilmem hangi kralın o bahçesi ki, meyveleri ve tüm bitkileri gerçek bir bahçedeki düzen ve büyüklükleriyle altından yapılmış, sarayında, ülkesinde yaşayan bütün hayvanların yine altından heykelleri, değerli taşlardan, kuş kanatlarından, boyalı pamuklardan yaptıkları el işlerinin güzelliği, zanaattan yana da bizden geri kalmadıklarını göstermektedir. İnançlara bağlılık, yasalara saygı, iyilik, cömertlik, dürüstlük, içtenlik gibi erdemlere gelince, bunların bizde onlardakinden daha az olması işimize pek yaradı. Bu üstünlükleri yüzünden mahvolmuşlar, kendi kendilerini satıp çiğnettirmişlerdir. Gözü pekliğe, yiğitliğe gelince, acılara, açlığa, ölüme karşı dayanmaya, yürek sağlamlığına, sözünün eri olmaya gelince, bunlardan yana bizim dünyamızın geçmişindeki en ünlü örneklerin onlarınkileri hiç de aşmadıklarını söylemekten çekinmem. Çünkü onları alt edenlerin nelerden yararlandıklarını düşünelim. Adamları kandırmak için ne kurnazlıklara, ne dalaverelere başvurmuşlar. Sonra bu ulusların haklı şaşkınlığı. Birdenbire karşılarına sakallı bir takım insanlar çıkıveriyor. Dilleri, dinleri, biçimleri, davranışları bir başka türlü. Üstünde insan bulunabileceğini hayal etmedikleri uzak bir yerden gelmişler. Hiç at görmemiş, hatta sırtında insan ya da yük taşıyan hayvan görmemiş kimselerin karşısına bilinmedik koca ejderler üstüne binmiş olarak çıkmışlar. Bizimkilerin sırtında göz kamaştıran zırhlar, ellerinde keskin, parıl parıl kılıçlar, onlarsa bir aynanın ya da bir bıçağın mucizeli pırıltısına karşılık avuç dolusu altın ve inci vermeye can atıyorlar. Bizim çeliğimizi delebilmek için ne yeterince bilgileri var ne gelişleri. Toplarımızın, tüfeklerimizin çıkardığı yıldırımları, gök gürültülerini de katın bunlara. Roma imparatorunu bile afallatacak olan o gümbürtüleri. Bunların karşısında çırılçıplak insanlar yalnızca pamuktan yapabildikleri bir parça giysileriyle bütün silahları da yaylar, taşlar, sopalar ve ağaçtan kalkanlar. Sözde dostluğumuza, iyi niyetimize güvenip acayip şeyler görme merakıyla faka basan insanlar. İki dünya arasındaki bu ayrılığı hesaba kattınız mı bizim fatihlerin bunca zaferi zafer olmaktan çıkıyor. Erkek, kadın, çocuk, kaç binlerce insan tanrılarını ve özgürlüklerini korumak için ne sarsılmaz bir coşkunlukla kendilerini amansız tehlikelere atıyorlar. Onları hayasızca aldatanların köleliğine katlanmaktansa bütün belaları, işkenceleri, ölümü ne yiğitçe bir direnişle seve seve göze alıyorlar. Böylesine alçakça zafer kazanan düşmanların elinden ekmek yemektense açlıktan kırılmaya nasıl razı oluyorlar? Bunlara bakınca öyle sanıyorum ki bu insanlara silah, görgü ve sayı eşitliğiyle başa baş saldırsalar gördüğümüz bütün savaşların sonundan daha da kötü bir sonla karşılaşırlar. Bari bu soylu ülkeyi Büyük İskender, eski Yunanlılar, Romalılar fethetmiş olsaydı. Bunca krallıkları ve halkları böylesine büyük değişikliğe uğratacak eller, onların vahşi yanını tatlılıkla törpüleseler, doğanın orada ürettiği güzel tohumları güçlendirip geliştirseler, toprakların işletilmesine, şehirlerin donatılmasına gerekli olduğu ölçüde kendi dünyalarının sanatlarını katmakla kalmayarak Yunan ve Roma erdemlerini o ülkenin yerli erdemleriyle karşılaştırsalardı. Bizim oraya götürdüğümüz ilk örnekler, davranışlar o halkları erdeme hayran etse ve özendirse, onlarla bizim aramızda kardeşe bir toplaşma ve anlaşma kurabilse, bütün o yeni ülkede ne yaman bir evrim, bir ilerleme sağlanabilirdi. Çoğunun doğal başlangıçları bu kadar güzel olan o yepyeni, o öğrenmeye susamış ruhları kazanmak ne kolay olurdu. Biz tam tersine bilgisizliklerinden, görgüsüzlüklerinden yararlanıp onları bizdeki kötü örnekleriyle kalleşliğe, sefilliğe, cimriliğe, her türlü insanlık dışı davranışlara, işkencelere alıştırdık. Kim, ne zaman bezirganlığı, alışverişi böylesi bir sömürüye götürmüştür? Bunca şehir dibinden yıkılıyor, bunca ulusun kökü kurutuluyor, milyonlarca insan kılıçtan geçiriliyor, dünyanın en zengin, en güzel ülkesinin altı üstüne getiriliyor. Niçin? İnciler, biberler alıp satacağız diye. Aşağılık makine zaferleri bunlar. Hiçbir zaman kazanç tutkusu, hiçbir zaman haksız sömürü insanları böylesi korkunç bir kinle birbirine düşürmemiş, bu kadar yürekler acısı kıyımlara yol açmamıştır. Deniz kıyısı boyunca altın aramaya çıkmış İspanyollar, bereketli, güzel ve insanı bol bir ülkede karaya çıkıyorlar ve her yerde olduğu gibi orada da yerlere kendi kendilerini övüyorlar. Barışsever insanlarmış, uzun yollardan gelmişlermiş, kendilerini bütün dünyanın en büyüğü olan Kastilya kralı yollamış, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olan Papa bu krala bütün Hit ülkesini bağışlamışmış, yerliler onun uyruğuna girmek isterlerse kendilerine pek iyi davranacaklarmış, onlardan yiyecek şeyler, bir de bazı ilaçlarda kullanmak üzere altın istiyorlarmış, ayrıca bir tek Tanrı inancını ve bizim dinimizin doğruluğunu bilmeleri gerekiyormuş, bu dine girmeleri de haklarında hayırlı olurmuş, yoksa işler sarpa sararmış. Aldıkları karşılık şu olmuş: barış severiz diyorsunuz ama görüşünüz hiç de öyle değil. Kralınıza gelince isteyen durumunda olması muhtaç ve yoksul olduğunu gösteriyor. Ona bu toprakları verense savaş seven bir adam olacak. Çünkü kendisinin olmayan bir yeri başkasına vermekle onu verdiği yerin eski sahipleriyle cenkleşmeye sürüyor. İstediğiniz yiyeceklere gelince onları veririz. Altınsa bizde pek fazla yok. Zaten yaşamak için işimize yaramadığından bütün isteğimiz de rahatlıkla, güzellikle yaşamak olduğundan altına pek değer vermeyiz. Ama tanrılarımız için kullandığımız altın dışında ne kadar bulabilirseniz çekinmeden alabilirsiniz. Bir tek tanrıya gelince böyle bir düşünüş güzel ama bunca zaman bize yararlı olmuş dinimizi değiştirmek istemeyiz. Dostlarımız, tanıdıklarımızdan gayrısından öğüt almaya da alışık değiliz. Korkutmalarınıza gelince durumlarını, güçlerini bilmediğiniz insanlara meydan okumak akıl kârı değildir. Kısacası topraklarımızdan bir an önce çıkıp gitmeye bakın. Silahlı ve yabancı kimselerin dürüstlüklerine, parlak sözlerine güvenme adetimiz yoktur. Çekip gitmezseniz siz de şunlar gibi olursunuz. Böylece konuşmuş yerlerin kralı ve şehrin çevresindeki kesik insan kafalarını göstermiş. İşte bu çocuk dünyanın hiç de çocukça olmayan konuşmalarından bir örnek. Hasta görünmenin zararları üstüne. Martialis'in bir taşlaması vardır ki iyilerdendir. Çünkü türlü türlüsü vardır onda taşlamanın. Bunda Sialisius'un başına geleni anlatır hoşça. Sialisius Roma'da büyüklere dal kavukluk etmekten, sabah akşam yanlarında bulunup arkalarında dolaşmaktan kurtulmak için nekriz hastalığına tutulmuş gibi göstermiş kendini. Herkesi inandırmak için de bacaklarını ovduruyor, sardırıyor ve nekrisli bir hastanın bütün hallerini takınıyormuş. Sonunda talih gerçekten bir nekriz ikram etmiş ona. Öyle başardı hasta görünme sanatını ki gerçekten nekrise tutuldu Sealius. Appianus'ta okudum sanıyorum. Adamın biri Roma triumvirlerinin cezalarından kaçmak, ardına düşenlerce tanınmamak için saklanıp kılık değiştirmiş, işi daha da sağlama bağlamak için de tek gözlü gösteriyormuş kendini. Biraz daha özgür yaşamaya başlayınca da uzun süre gözüne yapışık kalan bezi çıkarınca bakmış o gözü görmüyor artık. Belki görme duyusu uzun zaman kullanılmamakla uyuşmuş ve tüm görme gücü öteki göze geçmiştir. Çünkü hep farkına varmışlardır, kapalı tuttuğumuz göz etkisinin bir kısmını arkadaşına yollar. Bu yüzden de açıkta kalan göz büyür ve şişkinleşir. Martialis'in nekrislisi de hareketliğiyle, olmalarla, merhemlerle hastalığı yaratan iç etkenleri çağırmış olabilir. Froissart'ın anlattığı bir sürü İngiliz soylusu da Fransa'ya geçip bizlere karşı kahramanlıklar gösterecekleri güne kadar bir gözlerini kapalı tutmaya yemin ederler. Şu düşünce gıdıkladı beni. İster misin bu şövalyelerde hastalık oynayanların kötü sonuna uğramış, uğurlarında kahramanlık ettikleri sevgililerinin yanına bir gözleri kör olarak dönmüş olsunlar? Çocuklar tek gözlüleri, topalları, şaşıları ve daha başka sakatları taklit ettikleri zaman anaları onları azarlamakta haklıdır. Çünkü o yaşta tazeliği ile bedenin kötü bir yana eğilebilmesi bir tarafa, talih de bizi oynadığımız oyuna düşürmekten hoşlanıyor gibi gelir bana. Çok duymuşumdur hastalık oynarken yataklara düşenleri. Ben de öteden beri at üstünde ve yürürken elimde bir değnek ya da bir baston tutmaya alışmış, bunda bir zariflik göstermeye, yapmacık hallerle bastona dayanmaya kadar varmışımdır. Çokları korkutmak istemiştir beni, bu gösteriş günün birinde zorunluluk olur diye. Bundan çıkarıyorum ki soyumda ilk nekrisli ben olacağım. Ama bu bölümü uzatıp başka renk katalım ona, körlük üstüne. Plinius der ki adamın biri düşünde kör olmuş gördü kendini ve hiçbir hastalığı yokken sabah kör olarak uyandı. Hayal gücü buna neden olabilir, başka yerde söylediğim gibi Plinius da öyle düşünüyor gibidir. Akla daha uygun gelen şu, beden görme gücünü yok eden bir takım gelişmeleri, ki hekimler isterse nedenini bulabilirler, için için duymuş ve adamın öyle bir düş görmesine yol açmıştır. Seneca'nın bir mektubunda anlattığı buna yakın bir hikayeyi de ekleyelim. Bilirsin diye yazıyor Lucilius'a. Harpasta, karımın soytarısı, o deli kadın babadan kalma göreviyle kalmıştır evimde. Çünkü ben bu korkunç yaratıklara düşmanımdır. Kaldı ki canım bir deliye gülmek isterse, hiç uzağa gitmeden kendi kendime gülebilirim. Çok garip ama gerçek sana anlatmak istediğim. Bu deli kadın kör olduğunu anlamıyor ve benim evimin karanlık olduğunu ileri sürerek kendisini başka bir yere götürmesini istiyor yöneticisinden ikide bir. Onun bu durumuna gülüyoruz ama inan bana ki hepimizin düştüğü bir durumdur bu. Kimse cimri olduğunu, kıskanç olduğunu kabul etmez. Körler hiç olmazsa bir yol gösterici isterler. Biz kendi kendimizi sokarız yanlış yollara. Benim yükseklerde gözüm yoktur ama Roma'da başka türlü yaşanmaz deriz. Öfkeliysem, güvenli bir hayat kuramadıysam suç bende değil, gençlikte deriz. Dışımızda aramayalım kötülüğü, içimizdedir o. Ciğerlerimize işlemiştir. Hasta olduğumuzu bilmemek de iyileşmemizi daha zorlaştırır. Kendimizi erkenden bilmeye başlamazsak nasıl baş edeceğiz bunca dertlerle, bunca kötülüklerle? Oysa felsefe gibi çok tatlı bir ilacımız da var. Öteki ilaçları ancak bizi iyileştirirlerse hoş buluruz. Felsefe ise hem hoşlandırır hem iyileştirir bizi. İşte Seneca'nın beni konumdan uzaklaştıran sözleri. Ama yararsız da sayılmaz bu uzaklaşma. Vicdan üstüne. İç savaşlarımız sırasında kardeşimle birlikte yola çıktığımız bir gün kibar davranışlı bir baya rastladık. Bizim hasımlarımızdan yanaymış ama ben bilmiyordum. Çünkü kendini olmadığı gibi gösteriyordu. Bu savaşların en kötü yanı bu işte. Düşmanınızla aranızda dil, kılık kıyafet ayrılığı olmadığı, aynı yasalar, aynı töreler, aynı hava içinde yetişmiş bulunduğumuz için öyle karışır ki her şey, yanılmaları, çatışmaları önlemek kolay olmaz. Bu yüzden tanınmadığım yerde kendi birliklerimizi rastlamaktan bile korkardım. Sorgu suale, daha da kötüsüne uğrayabilirim diye. Uğradığım da olmuştu eskiden. Böylesi bir karışıklık yüzümden adamlarımı, atlarımı yitirdim. Hizmetimde çalışan soylu bir İtalyan çocuğunu da alçakça öldürdüler. Özenle büyüttüğüm bu İtalyanla büyük umutlarla dolu güzelim bir çocukluk söndü gitti. Kardeşimle rastladığımız yolcuya gelince adam öyle şaşkınca bir korku içindeydi ki yolda atlılara rastladıkça kralı tutan şehirlerden geçtikçe öyle beti benzi soluyordu ki sonunda bunların vicdan rahatsızlığından geldiğini anladım. Öyle geliyordu ki bu zavallı adama yüzündeki maske ve kazağındaki haçlar arasından yüreğindeki gizli niyetlerini okuyacaklar. Vicdanın zorlaması böylesine şaşırtıcı bir şeydir. ele verdirir bizi, kendimizi suçlamaya, kendimizle savaşmaya zorlar bizi. Tanık yokluğunda kendimize karşı tanıklık ettirir bize. İçimizde gizli bir kırbaç taşıyan o cellat. Şu masal çocukların ağzındadır. Besus adında biri bir serçe yuvasını hiç yüreği sızlamadan bozup yavruları öldürmüş. Bundan ötürü kendisine çatanlara haklıydım demiş. Çünkü bu serçe yavruları durmadan beni babamı öldürmekle suçluyorlardı haksız yere. Bu baba katili o güne dek bilinmeden, kuşku uyandırmadan kalmış. Ama vicdanının öz alıcı cadalozları cezayı çekecek olanın kendisine suçunu açıklattırmıştır.